Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 28 Şubat 2022. Pazartesi 19.30. Anlat Bana da karşınızdayız. Bugün bizim ana gündemimiz masa. İki masayı konuşacağız. İlk masa Belarus sınırında 6 saatlik bir toplantı yaptı. Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak bir araya geldi. 6 saatlik toplantı sonunda biraz önce toplantı bitti ve ayrıldı. İkinci kere masa yeniden bir araya gelecek mi? Gelişmeler neler olacak? Bütün bunları izleyeceğiz. Ama biz bu masadan kendi masamıza dönmek istiyoruz. Bizim masamızda Bilkent'te bugün açıldı. Bilkent'te 6 liderin bir araya geldiği masada Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin hukuk, demokrasi, özgürlük çerçevesini çizdikleri yeni döneme ilişkin açıklamaları vardı. Ancak o masa da ilginçti. Neden diye soracaksınız. Bilkent Oteli diyoruz. Çünkü toplantının yapıldığı salon AK Parti'nin de, DEVA ve Gelecek Partisi'nin de hep tanıtım yaptığı salonlardı. Sakarya Salonu. Ne hikmeti varsa bu Sakarya Salonu'nun, bu kez bizim masada burada toplandı ve açıklama yaptı. Açıkçası bu masanın detayına bugün için fazla girmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Karadeniz'de komşularımız var, Rusya ve Ukrayna. Oradaki kriz ve kaosla ilişki gelişmeleri izliyoruz. Biz istiyoruz ki komşularımız arasındaki sorunlar çözülsün ve biz istiyoruz ki Türkiye dengeli ve adil bir politikayı sonuna kadar mutlak surette sürdürsün ve en önemlisi Türkiye Montrö'nün kendisine sağladığı hiçbir avantajı açıkçası yolundan şaşmasın. Bizim için önemli olan konu bu. Ama Türkiye'de de gündem yoğun. İşte kabine toplandı. Birazdan kabineyle ilgili açıklamalar da gelecek. Burada da ana gündem Rusya-Ukrayna meselesi ve gelişmeler. Bu gelişmeler sürerken hepimizin merak ettiği bir konu var. O konuda malumunuz yayın ihalesi vardı. Bunu da önemsiyoruz. Yayın ihalesine İki teklif gelmişti. Futbol Federasyonu patron olunca iki teklifi çok fazla beğenmemiş olacak ki değerlendirmeleri ve yorumları buna göre yeniden nasıl şekillenecek, biz de bunu merak ediyoruz ama sözü uzatmıyoruz. Öncelikle siyaset gündemine bakıyoruz, sonra kendi masamıza, ana gündemimize dönüyoruz.
Siyaset gündemi. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrası Avrupa Birliği'nden yeni yaptırımlar geldi. Avrupa Birliği'nin tarihinde ilk kez savaş halindeki bir ülke için silah yardımı ve teslimatını finanse edeceği duyuruldu. Birlik, Ukrayna'ya 500 milyon değerinde silah ve teçhizat yardımı yapacak. Avrupa Birliği hava sahası da Rusya uçakları için kapatıldı. Rusya'nın Ukrayna'daki harekatının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma konusunda anlaştı. Rusya Merkez Bankası yaptırım kapsamına alındı. Batı ülkeleri Ukrayna'ya askeri yardımlarını artıracaklarını açıkladı. Ukrayna krizinin bu adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatları çok sert arttı. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Batı'nın ülkesine uyguladığı yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Batı yaptırımlarına karşı ulusal çıkarlara uygun yanıtlar vereceğini belirtti. Rusya Başbakanı Mihail Mishustin de yaptırımların beklendik adımlar olduğunu ve uzun süredir yanılsama içinde olmadıklarını söylerken, bu değişikliklere hızlı bir şekilde karşılık verilmesinin önemli olduğunu belirtti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sistem deklarasyonu için Ankara'da bir araya geldi. Liderler güçlendirilmiş parlamenter sistem metnine imza attı. Deklarasyonda seçim barajının %3'e düşürülmesi, %1 ve üzeri oy alan partilerin hazineden yardım alabilmesi, Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olması ve bir kez seçilebilmesi, HSK'nın kaldırılması, YÖK'ün kaldırılması, kayyum uygulamasına son verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Siyaset gündemi.
Siyaset gündemi böylesine yoğun ama yayın ihalesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun cephesinden yapılan bir bilgi aktarmak isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesini Süper Lig ve Birinci Lig için tüm paketlere en yüksek teklifi veren ilgili kuruma vereceğini ama imzala atılmaması halinde ikinci grubun alabileceği bildiriliyor. Tabii iki kurum kim diye soracaksınız. Biri Dijitürk, diğeri ise Saran Grup. Biz de gelişmeleri merak ediyoruz ama masamızda bugün turizm var. Biz etrafımızda olup biten krizi açıkçası kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Krizlerin her zaman fırsata çevrilme imkanı vardır. Sonuçta barıştan yana insanların birbiriyle güzellikler içinde yaşamasını isteriz ama dünya tek kutupludan çok kutupluya giderken bambaşka gelişmeler oluyor. Konuğumuz, ilk konuğumuz Fehmi Köfteoğlu. Türkiye'de turizmi en iyi izleyen isimlerden birisi. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, aynı zamanda Turizm Gazetesi'nin de kurucusu Fehmi Köfteoğlu.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Turizm bizim için çok önemli Fehmi. Çünkü Rusya ve Ukrayna Türk turizminde ilk 5'e baktığımızda 1 ve 3. sırada. Öyle değil mi?
Doğru.
Peki bütün bu gelişmelere bakarsak Rusların son dakikacı olduğunu biliyoruz. Yanlış mı düşünüyorum?
Yok, öyle, genellikle öyle.
Peki Ukraynalılar nasıl?
Ukraynalılar son zamanlarda Türkiye'nin en hızlı yükselen pazarı. Geçen yıl Türkiye'de en çok ziyaretçi aldığı 3. ülke. 2,5 milyon kişi geldi. Bu yıl bu 2,5 milyon bekleniyor idi.
Yani hesabı yeniden güzel yapmamız lazım. 2022'ye turizmde güzel başlamıştık, öyle değil mi?
Geçen yılı rakiplere göre iyi geçirdi. 2022'ye de iyi girmiş idi. Fakat Ukrayna ile birlikte bütün hesaplar alt üst oldu.
Peki hesaplarımızı alt üst eden gelişmelere baktığımızda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bakacağız. Hava sahalarının kapatılması mı dengeleri bozuyor? Oradan mı bakmalıyız soruna?
En önemlisi bu dediğiniz. Şimdi kaç kişi gelecek, gelenler ne kadar azalacak, yüzde kaç düşer, ondan çok daha ciddi bir sorun. Bu Avrupa Birliği'nin Avrupa sahasını, hava sahasının tümünü kapatması. Bu şu demektir. Orada para harcayacak, tatile gidecek kişi bulsanız bile bunu taşıyacak uçak, bu kalkacak uçan uçacak yolu yok. Bu çok ciddi bir sorun. Şu anda Ukrayna olayının yalnız Türkiye değil, bütün dünya havacılığı için en ciddi sorundur bu.
Peki ne yapılması lazım?
Şimdi Rusya'sız Avrupa olmaz, mümkün değil, olamaz. Yani bu Rusya'nın hayrına, Rusya'nın yararına diye değil, Avrupa'nın kendisi Rusya'sız yapamaz. Şöyle diyeyim size, Rusya'sız Avrupa'da patır patır hava yolları dökülür. Çünkü Rusya Avrupa'nın en büyük havacılık pazarı. Havacılık pazarında en büyük. Uçak sayısıyla, yolcu sayısıyla, seferleriyle. Orayı kapattığımız zaman uçak savaşı, büyük devrinde hepsi iş yapamaz duruma gelirler. O zaman bu iş ciddiyetini herkes görmesi gerekir.
Yani konu aslında Rusya'sız Avrupa'nın hava yolu trafiğinde olamayacağı ekseninden izlenmesi ve irdelenmesi gerekir diyorsun. Öyle değil mi?
Evet. Evet. Evet. Bu işin uçak tarafının uçan tarafı. Bir de onun kadar ciddi bir şey var. Diyelim ki hava sahasını kullanmadı. Kendi iç hatlarında çalıştı. Diyelim ki varsayalım. Orada çalıştığı zaman her uçağın her zaman kullanması gereken yedek parçalar var. Biliyorsunuz bu alınan kararlarda yedek parça satışı da yasaklandı. Yani kilitliyor orayı. Bu karar yalnız Rusya'yı değil Avrupa hatta bana göre dünyanın havacılığına ciddi bir darbe vurur.
Peki Avrupa bile bile nasıl lades diyebiliyor?
Şimdi burada herkes kendine göre bir şey yapıyor. Aklı selime gelinceye kadar umalım ve dileyelim bu facialara gelmeden gerçekleşmiş olsun, aklı selime gelinmiş olsun.
Yani akli selimin hakim olması lazım. Avrupa kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor diyorsun. Dünya hava yolu.
Evet, şu an yapılan bu.
Evet, bunu biraz daha açman lazım. Fehmi dur yavaş yavaş konuşalım. Sanıyorum bağlantıda bir sıkıntı var galiba. Onu hissediyorum.
Şöyle diyeyim basit bir örnekten dediğinize yanıt olarak. Şu anda Rusya'daki uçakların %85'i lease yani kiralıktır. Ve bu alınan karara göre bütün bu uçakların geri alınması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Geri veren içinde, geri alan içinde. Öyle bir durum var ortada. Bu hava sahası olayı şu ana kadar alınan kararlar içerisinde çok ciddi. Swift kararı çok önemli fakat dikkat ederseniz Swift kararında biraz yumuşak kaldı. Bazı bankalar olur, bazı bankalar olmaz gibi. Çünkü Swift kararını durdurduğu zaman Avrupa'nın kendisi duruyor. Bu hava sahasının kapatılmasında birebir böyle yaşanacak. Umalım ve dileyelim bu konuda aklı selime gelinir.
Yani gerçekten bahsettiğin konu kritik bir konu. Buraya ısrarla, inatla dikkat çekiyorsun. Avrupa kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor diyorsun. Sen bunun dışında turizm pazarına bakarken nasıl değerlendirmeler yapacaksın?
Şu gerçeği herkesin görmesi gerekir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı sıfatını taşıyan zat-ı muhterem. Bakın bu olayın patladığı gün çıktı. Yani insan bunu söylerken bile hicap duyuyor, utanıyor. Bu olay bizi etkilemeyecek dedi. Yani insan bu kadar gerçeklerden kopuk olabilir. Yani dünyada bütün bu olaylar olurken birisinin bu olayın ilk vuracağı sektör olan turizmle ilgili sorumlu olacak, sorumlu makamda oturacak ve bu kişi bu bizi etkilemeyecek diyebilecek. Bunu bir yana bırakalım. Bunun ciddiyeti yok. Bunun ciddi alınma tarafı yok. Olması gereken şu anda Rusya'da ve Türkiye'de bu sözünü ettiğim hava sahası ile ilgili toplantılar yapılıyor. İki taraf da bu soruna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Aynı şekilde bugün Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda da umalım ve dileyelim o bakan zat-ı muhterem bu konuda bir görüş götürmüş olmasın. O götürmüş olsa bile kimse ciddiye almaz ama yapılması gerekenler var iken eğer siz böyle şeylere ulaşırsanız yazık günah. Bak gerçekçi olalım.
Peki.
Bugün itibariyle yarından sonra ne olursa olsun. 2,5 milyon kişi şu anda gitti. sayısal olarak 2,5 milyon kayıp şu anda daha. Bunun diğer çarpan etkisini daha söylemiyorum. Tek başına Ukrayna'dan bu yana 2,5 milyon kişi sıfırdır artık. Şimdi bu gerçeği görüp bunun üzerine gitmek gerekirken siz kalkıp TGA sayesinde biz bu işi hallettik derseniz ne TGA'mış be kardeşim, ayıp değil mi ya? Memleket, dünya kıyamet kopuyor, sen TGA reklamı yapıyorsun ya.
Şimdi Fehmi seni anlıyorum. Yani turizmde çok daha iyi bir planlama yapılması gerekir. Sakin olmamız ve sorun çözücü bir yaklaşımla işleri götürmemiz gerekir diyorsun. İki toplantı evet. yapılıyor dedim. Biri evet. Cumhurbaşkanlığındaydı. Diğer toplantı neredeydi?
Rusya'da, Moskova'da.
Hem Moskova.
Oradaki bizim sivil havacılık genel müdürlüğü gibi.
Anladım. Yani Moskova'da, Ankara'da konuyla ilgili toplantılar yapılıyor. Bu sorun çözülmeye evet. çalışılıyor. Bu sorun tüm dünya hava yolu evet. trafiğini etkileyecek en kritik konudur. Evet, Swift olayı farklıdır ama bu daha ciddi bir konudur. Konuya hakim olan herkes çözüm için elinden gelen çabayı harcıyor diyorsun. Bunu anlıyorum buradan.
Aynen böyle. Aynen böyle.
Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Aklı selim her zaman her olayda gerekiyor. Bu olay artık Türkiye'ye aşmış, dünya olayı olmuş ama Türkiye burada aklı selim konusunda herkesin üzerinde etki yapabilecek konumdayken umalım ve dileyelim herkesin bu konunun ciddiyetini anlar. Bugüne kadar yürütülen politika gerçekçi olmak gerekirse olumlu. Kötü bir şey yapılmadı. Yapılmamaya çalışıldı. Umarım bu saatten sonra da böyle olur. Yalnız turizm değil. Bakın buğday işi var, petrol işi var, doğalgaz işi var. Bütün bunlarda Türkiye çok önemli bir noktada. Umarım ve dileyelim aklı selim burada egemen olur. Devlet aklı burada egemen olur.
Haklısın, haklısın. Biz de sana teşekkür edelim. O yüzden dengeli, akılcı bir dış politika, komşularla iyi ilişki ve adil bir ilişki. Bunu isteyelim, sağ olasın diyoruz ama hemen kısa bir nefes alıyoruz ve ekonomi gündemine yolculuğa çıkıyoruz.
Ekonomi gündemi. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Ekonomi 2021'de %11 büyüdü. TÜİK geçen yılın son çeyreğindeki büyümeyi de %9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı açıklamada bu performansla 2021 yılında verisi açıklanan G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk dedi. Rusya Merkez Bankası 1050 baz puan artışla politika faizini %20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi %4 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak %9,5 seviyesine çıkarmıştı. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, finansal altyapımızı geliştirdik, ülkemizde Swift'in yerini alabilecek sistemimiz var. Yurt dışından katılımcılar bu sisteme dahil olabilir, denildi. Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerinden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı. Banka bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini $95'dan $115 seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı. Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen altın tasarruf sistemi 1 Mart'tan itibaren uygulamaya giriyor. Yeni sistemle beraber vatandaşın doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak. Ekonomi gündemi.
Bu hafta aslında Türkiye ekonomisinde iki önemli konu üzerinde, eğer gündem bu kadar dış politik gündem yoğun olmasaydı, iki konu üzerinde duracaktık. Biri Türkiye'nin büyümesi. Türkiye 2021'de %11 büyüdü. Dördüncü çeyrekte %9'un üzerinde büyüme. iş ve aş yaratmayan büyümeyi tartışmamız lazım. İkinci önemli konu da ayın 3'ü Perşembe günü gelecek olan enflasyon verisi. Üretici enflasyonu hiper enflasyona dönüşecek, bunu biliyoruz. Tüketici enflasyonu 4,5'la 6 arasında gelecek. Piyasanın beklentisi buna göre, ana konumuz bu, ama büyümede kalemlere baktığımızda itici güç hizmetler sektörü. Hizmetler deyince turizm. Yani 2021'de Türkiye'yi bir, ihracat odaklı büyümüş Türkiye. İki, hizmetler sektöründen gelen büyüme var. Yani Çin ve tedarik zincirindeki tıkanma tedarik fırsatçılığıyla ihracatı şahlandırırken turizm sektöründeki gelişmeler de büyümeye büyük katkı yapmış. Bu yüzden turizm üzerinde duruyoruz. Bu defa konuğumuz kim derseniz, hemen Uğursal Bey'e bakacağız. Konuğumuz Uğursal Uğur, Skal Antalya Yönetim Kurulu Başkanı. Uğursal Bey,
merhabalar. İyi
nasılsınız?
Akşamlar.
İyi misiniz?
Teşekkür ederim Melih Hanım. Sizler nasılsınız?
Sağ olun. Çok kalabalık bir yerdesiniz. Sağ olun. Kalabalıksınız.
Evet. Evet, evet. Aslına bakarsanız İstanbul'da Skal International İstanbul Kulübümüzün bir töreni var. Oraya davetliydik. Bu sırada sizlerle birlikte olma fırsatı buydum. Birazcık kalabalığız, evet.
Turizmciler çoğunluk orada mı? Turizmciler orada değil
çoğunluk
mi?
Çoğunluk burada, evet.
Evet, turizmcilerin
burada.
Ne dediğini tabii çok merak ediyoruz. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor, onu da takip ediyoruz, ama turizm sektörüne bakalım istiyoruz. Bu sene 2022'ye turizm sektörü umutlu başladı. Bugün bir haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bakmamız lazım olaylara?
Yine sektörümüz açısından, ekonomi açısından nereden bakarsanız bakın beklenmedik bir konu gelişti gibi. Aslında bu gerilim 8-10 senedir olan bir şey ama bu dönemlerde beklenmiyordu. Sanki pandemi bitmiş, sanki dünyanın sorunu bitmiş gibi. Bu konuda gündeme gelince maalesef turizm sektörü bir yer öksürse bizim Türkiye'mizde zatürre oluyormuş gibi çok etkilendik. Dediğiniz gibi şu anda birçok turizm profesyoneli arkadaşım da kardeşim de beraberim. Şu anda onların yanından ayrıldım ama Kapadokya'dan aramızda olan arkadaşlarımız var. Antalya var, İzmir var, İstanbul'dan birçok arkadaşımız, yöneticimiz, yatırımcılar, turizm yatırımcıları tedirgin vaziyetteyiz.
Niye tedirginsiniz? Biraz moralinizi iyi tutun ya.
Ya evet, öyle iyi tutmaya çalışsak da maalesef o kadar olamıyor. Veriler bizi kötümser demeyelim ama iyimser olamaz hale getiriyor. Bu arada beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yayında bir veyahut da bağlantımda bir sorun var. Ha, tamam, ben görüntüyü kaybettim ama. tabii ki enseyi karartmamak lazım. Tabii ki kötümser olmamak lazım. Her zaman iyimser ve yolumuza devam edecek şekilde bakmamız lazım ama şunu paylaşabilirim sizinle en azından. Hı hı. Şu anda biz maalesef Ukrayna'daki tur operatörlerimize, seyahat ajantalarımıza, otelcilerimiz ulaşamıyor. Buradaki yerel seyahat ajantalarımız ulaşamıyor. Tedirginlik bir anlamda bundan da kaynaklanıyor. Rusya'dakilere de ulaşamıyoruz. Net bir bilgi alamıyoruz. Yani sezonun, sektörün nasıl gelişeceğiyle doğru orantılı olarak şu anda net bir bilgi alamıyoruz.
Sizi bu mu tedirgin ediyor?
Elbette bizim özellikle Akdeniz çanağının, özellikle Antalya'nın dominant pazarlarından ikisinin gerilimde olması bizi çok etkiliyor. Yani şu anda nereden baksanız Antalya turizminin %60'ın üzerindeki bir rakamı konuşuyoruz.
Doğru söylüyorsunuz.
Öyle diyebiliriz.
Haklısınız.
Kaldı ki Ukrayna her sene Antalya'da özellikle Ukrayna pazarı çok ciddi artışlar göstererek yükselen bir yapıya sahip. 2021'deki pandemi döneminde bile bizler başarı elde ettik Ukrayna pazarında ve Rusya pazarında. Bizleri çok seviyorlar. Hizmetimizden çok memnunlar. Sistemlerimizden çok memnunlar. İşte tabii şu anda böyle bir durumun olması, kaldı ki 2 senedir süre gelen pandeminin üzerine bir de bunun olması tuz biber ekti diyebiliriz. Yani konaklama açısından özellikle havayolu, acentalar, her birimiz tedirginiz ve şu anda ileriye bakamıyoruz açıkçası. Şu andaki günlük düşüncelerimiz bu yönde.
Yani bu özel bir dönem. Türkiye'nin bir numaralı pazarı ya da ziyaretçisi Rusya pazarı, çok önemli Türkiye için. Ama son dakikacı olduklarını biliyoruz Rus misafirlerimizin, öyle değil mi?
Çoğunlukta evet. Yani gitgide her sene son dakikadan daha çok, yani daha doğrusu erken rezervasyon sayısı Rusya'da artıyor. Ancak gelen sayı o kadar yüksek ki bizlere göre, bu sayının içerisinde hala son dakika veya bir ay kala, 1,5 ay kala rezervasyon yapan Rus müşteri sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla bunu şu anda bir avantaj olarak görebiliriz. İnşallah en yakın zamanda aklı selim bir şekilde dünya liderleri, bu konuya muhatap olan liderler doğru düzgün bir şekilde yol alabilip çözüm üretebilirlerse Rusya açısından avantajımız devam eder.
Peki özellikle bugün Alman ve İngiliz başta olmak üzere fiyat pazarlıklarının başladığı yönünde haberler geldi. Doğru mu bunlar?
Doğruluğu var maalesef.
Nedir? Maalesef açar mısınız var bu konuyu?
Yani şu anda aldığımız duyumlarla doğru orantılı olarak ve benim de gördüğüm, tespit ettiğim, en azından kontratlarda, yıllık kontratlarda revize isteyen tur operatörleri, seyahat ajantaları başladı.
Fiyatların indirimini mi istiyorlar?
Evet, indirim istiyorlar. Zaten Avrupa pazarından çok fazla gelemiyor hava sahasında ve hala pandemi dönemi sürerken Rusya'dan ve Ukrayna'dan daha yavaş giden bir pazar olarak Avrupa pazarı olduğundan dolayı bunu hızlandırabilmek adına da indirim isteyenler başladı. Bunun yanında erken rezervasyon indirimlerinden faydalanan müşterilerinin ödemeleri vardı bu dönemlerde. Yani bugün bizim için çok önemliydi mesela turizm sektöründe 28 Şubat, 31 Ocak, 28 Şubat ve 31 Mart'ta erken rezervasyon yaptıran misafirlerimizin ödemeleri vardı ajantalar tarafından yapılan. Bunların hepsinde erteleme, dondurma isteyenler olmaya başladı maalesef.
Yani biraz karamsar olmanızın sebebi de bu galiba, değil mi? Fiyatlarda
bu, tabii.
Erken rezervasyonlardaki
tabii
dondurma arzusu. Ne kadar kişi başına turist harcaması?
Ortalama 850 dolar civarında seyrediyor. Tabii kişi başına düşen geliri çok arttırmamız lazım. Ama bir anlamda da, hadi burada iyimser olalım, 750-780 dolarlardan 800-850 dolar bantlarına çıkmış bir kişi başı ortalamamız var diyebiliriz.
Peki bir yol haritası çizdiniz mi önümüzdeki döneme ilişkin? Turizmciler kendi aralarında toplanacaklar ve bir yol haritası çizecekler mi?
Muhakkak ki bir yol haritası çizeceğiz. Bizlerin en büyük avantajı, turizm profesyonellerimiz, bizler her türlü krize artık o kadar çok alıştık ki, 1991 yılından, 90 yılından beri öyle krizler atlattık ki bu konuda artık çok tecrübeliyiz, idmanlıyız. Ve bununla doğru orantılı olarak muhakkak masaya oturulacaktır, muhakkak belirli bir takım hareket planları yapılacaktır. Ancak şu anda daha çok erken, yani daha 5. gününde maalesef ve çok çabuk bitmesini de arzu ettiğimiz bir durum. Bizi şu anda yine de çok etkileyen konulardan birisi de şu: özellikle Ukrayna ve Rusya pazarında bu dönemler bizim bütün yıl satışları için yapmış olduğumuz pazarlama faaliyetlerinin, workshop dediğimiz, ajantaları gezdiğimiz, ajantacıları kendi yerlerinde ağırladığımız bir dönemdi. Bu dönemlere denk gelmesi de bizler için kötü oldu. Tam tanıtımların olduğu bir dönemdi. Bundan sonra hareket planında yine hiçbir zaman yılmayacağız tabii ki. Tanıtımlarımızın daha da artarak devamı gerekiyor. Daha da güçlü olmamız gerekiyor. Bir yandan da elbette özellikle bakanımız ve bakanlığımızla birlikte ciddi atılımların yapılması ve barış yolunda bağlantıların güçlendirilerek devam edilmesi en büyük temennimiz.
Peki nedir SKAL? SKAL'ı soralım size bir de.
Efendim teşekkür ederim.
Hayır SKAL'ı sorayım. Evet.
Evet şöyle SKAL şöyle kısaca özetleyebilirim. Dünyada ve Türkiye'de başka bir örneği olmayan, dünyada ilk kurulmuş ve tek olan uluslararası bir turizm örgütüdür. 1934 yılında kurulmuş çok güçlü ve köklü bir dernektir. 100 ülkede yaklaşık, yani şu anda 99 ülkeyiz. 12.500 üyesi olan, üst düzey profesyonel, turizm profesyoneli üyesi olan, Türkiye'de de 1000 kişi profesyonel üyesi olan bir derneğiz. Bizim işimizin çoğunluğu arkadaşlık, dostluk ve profesyonellikle birlikte işbirliği yapmaya yönelik, özellikle ülkemizi, bölgemizi yurt dışına, dünyaya tanıtabilmek için misyon üstlenmiş durumdayız. Tüm SKAL üyeleri böyle.
Peki sizin SKAL Antalya olarak çevre konusunda çok duyarlı olduğunuzu biliyorum. Ne yapacaksınız orada? Onu da soralım. Çok önemsiyorum evet, ben ama arkada kıyametler çok, kopuyor. Evet. Sesler geliyor, bir şey iniyor, çıkıyor. Ne oluyor orada öyle?
Yok, şu anda bir şey yok aslında ama vallahi bilemiyorum. Bir şey
evet,
düştü herhalde.
Evet, onu da alalım çevreyle şimdi, ilgili.
Evet. Şöyle, çevrede evet SKAL Antalya olarak çok duyarlıyız. Aslında tüm SKAL dernekleri olarak duyarlıyız. Çünkü çevre olmadan bizim turizm yapabilme şansımız yok. Turizmi çevremiz olmadan yapabilme şansımız yok. Özellikle doğayla doğru orantılı SKAL Antalya'da çok ciddi çalışmalarımız var. Bu dönem 2022 yılında başlatacağımız Turizm Çevre Komitemizin üstlenmiş olduğu Akdeniz Bahçeleri projemiz var. Çok önemli bir proje bizim için. Akdeniz'in biyolojik ortamda herhangi bir şekilde başka bir yan etkene ihtiyaç duymaksızın gelişen, büyüyen, yeşeren, anormal derecede bir floryası var. O floryayı biyo mühendis arkadaşlarımızla birlikte, çevreye duyarlı kişilerle birlikte otellerimizde bir bölümlerini sadece Akdeniz Bahçeleri olabilecek şekilde değerlendireceğimiz bir hareket başlatıyoruz. Bunun yanında geri dönüşüm bizler için çok önemli. Atıkların geri dönüşümü bizler için çok önemli. Pandemi öncesinde yapmış olduğumuz ve başarıyla tamamladığımız 3-4 sene çalıştığımız atık sabun projemiz var. Otellerimizde günlük kullanılan sabunların tekrar, yani bir kereye mahsus kullanılıyor, atılıyor bunlar maalesef. Bunların toplanıp tekrar bir sabun fabrikasında maksimum hijyen derecede eritilip tekrar geri dönüşümü özel kalıpların yapılmasıyla tekrar kullanımı, müşteriye değil, bunu sosyal sorumluluklarımızda ihtiyacı olan kişilere dağıtma yönünde, kargosundan tutun otelden toparlama fabrikasına kadar hep bir elden çalıştığımız bir projemiz var. Aynı şekilde okullarda, özellikle ilk öğretim okullarında okuyan, çok durumu iyi olmayan öğrencilerimize, köy okullarımıza veya durumu iyi olmayan okullarımıza atık kalem projemiz var. Yine otellerimizde kullanılan kalemlerin kalemtıraşla açılarak tekrar kullanılması üzerine bir projemiz var. Bir de kırlangıç projemiz var. O çok enteresan. Hepsi aslında bizim için öyle. Kırlangıçlar bizim doğamıza çok faydalı olan kuşlardır. Ancak kuytu buldukları yerlere çok çabuk yerleşirler, yuva yaparlar. Onu da sanki böyle zararlı ve benzeri zannedilir. Otellerimizin balkonlarında, gizli alanlarında çok bulunurlar. Otelcilerimiz veyahut da oteller tarafından çok fazlasıyla sanki zarar veriyormuş. Müşteriler bile öyle zannederler. Halbuki doğaya çok faydası olan kuşlarımızdır. Kırlangıçlarımızın da otellerde doğru düzgün yuva yapabilmesi, doğru bir şekilde doğaya faydalı olabilmesi için böyle bir projemiz de var. Hatta biz bu konuda ve atık sabun konusunda bundan 4 sene evvel Skal International dünya çapında sustainable tourism, geri dönüşümü olan turizm anlamında, evet, sürdürülebilir turizm anlamında ödül aldık. Bu sene de yine ona ödülü almaya hedefliyoruz.
Peki size teşekkür edelim. Arkadan çünkü sesler çok fazla geliyor. Ama ya, evet, doğaya dönüş güzel. Doğaya sahip çıkmak, keşke çok çok konuşabilsek bu konuları. Sağ olun diyoruz. Size kolay gelsin, evet, diyoruz.
Ben
ve
de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz
en yakın zamanda Barış'ı beraberce görebilmek adına, en yakın zamanda tüm insanlığın bir arada yaşayacağı bir dünyayla beraber olalım.
İnşallah diyelim. Sağ olun ve burada duralım. Sosyal medyaya bir göz atalım. Sonra bizim için diğer konukla sohbetimiz başlasın. Öyle değil mi?
Sosyal medya gündemi. TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021'de %11, geçen yılın son çeyreğinde %9,1 büyüdü. Buna karşın iş gücü ödemeleri ise %3'e yakın oranda küçüldü. İktisatçılar son açıklanan verileri yorumladı. Mahfiye İlmez. Türkiye gayri safi yurt içi hasılası 2021 yılında %11 büyüdü. Enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde büyümenin de yüksek olması ekonomiyi ayakta tutan en önemli etken. Ozan Bingöl, Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11 büyümüş. Peki bundan payını artan vergi yükü, zamlı elektrik doğalgaz faturası, gıda enflasyonu düşen dar gelirlinin haberi var mı? Büyümek güzel ama hepsinden önemlisi adil ve hakça paylaşım. Mustafa Sönmez, 2021 büyüme %11 geldi. Beklentilere uygun. 802 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıladan kişi başına gelir 9 bin dolar dolayında. Büyüme %50 enflasyon üretti, refah getirmedi. O başka. Sosyal medya gündemi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalardan bazı bölümleri aktaralım isteriz. Ukrayna ve Rusya'ya diyalog çağrısı yaptık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sorunun diyalog yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz diyor. Montreux Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin yumuşaması için kullanacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreçte önemli olan kendi duruşumuzdur. Milli çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyeceğiz dedi. Bu açıklamalar önemli. Denge politikası, Montreux'e dayalı yol ve yolculukta taviz vermeme politikası Türkiye için önemli. Erdoğan'ın açıklamalarını getireceğiz. Ama konuğumuz var. Konuğumuz Ali Arif Aktürk, enerji uzmanı. Arif Bey.
Merhabalar, iyi akşamlar. İyi
akşamlar, dinlerim. Nasılsınız?
Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olun. Şimdi Bodrum'da mısınız? Ankara'da.
Bodrum'dayım şu anda. Yok, Bodrum'dayım, Bodrum'da.
Peki, siz enerjiyi konuşacağız sizinle. Enerjiyi Türkiye'de en iyi takip eden, izleyen, küresel çapta iyi bakan isimlerden birisiniz. Biz bu son bir haftalık gelişmelere bakarsak enerjiyle ilgili söze nasıl başlamalıyız Arif Bey?
Vallahi son bir hafta herhalde dünyada çok uzun zamandır yaşanmayan şeyler yaşandı. Zaten son bir haftaya gelmeden önce daha pandemiden sonra aşırı hızlı büyüyen ekonomiler, bunun getirdiği talep, bunun getirdiği enflasyon ve bunun getirdiği enerji fiyatları özelinde ve tüm ham madde, emtia fiyatları genelinde çok hızlı bir artış. Biz son bir haftaya girmeden önce de kışın başında gazda, özellikle doğal gazda rekorları Avrupa'da gördük. Avrupa'da daha önce yaşanmamış fiyat seviyelerini gördük. Keza petrol 2008 öncesinde 100 dolarlara geçip 147'leri vurduktan sonra aşağı düşmüştü. Şimdi biz 100 dolarları şu anda gördük. Tabii kışın başında bir de piyasalara psikolojik bazı konularda fiyatların yükselmesine sebep oldu. Bunun başında da işte Kuzey Akım 2 projesinin devreye girip girmemesi, girecekse ne zaman gireceği ve son bir haftaya geldiğimizde de işte Ukrayna krizi başladı. Ukrayna kriziyle birlikte özellikle Avrupa Ukrayna krizinde enerjiye kesinti olacak mı onu tartışmaya başladı. Yine kamuoylarına mesaj vermek için Almanya Şansölyesi Kuzey Akım 2 projesinin lisanslama sürecini durdurdum dedi. Zaten Kuzey Akım 2'de bir takım gecikmeler olmuş devreye almadı ve lisanslama sürecinde. Onu fiili olarak, resmi olarak açıkladı. Ve Ukrayna kriziyle birlikte yine petrol 100 dolarları geçti. Ben geçen hafta bir iki televizyon programında hafta sonuna doğru 100 doları geçer diye tahmin ediyordum ama benden önce davrandı petrol, 100 dolarları geçti. Ve gaz fiyatları da Avrupa'da referans fiyatı oluşturan TTF'de ve buna korole şekilde giden diğer hub'larda, ticaret merkezlerinde 90 euro megawatt saatleri geçti. Bunu 1000 metreküp'e çevirdiğimizde yaklaşık 1100 dolar 1000 metreküp seviyelerinde bir fiyata ulaştık diyebiliriz. Bundan sonra tabii Ukrayna'daki gelişmelere özellikle enerji camiası çok yakından takip edecek. Allah'tan önümüz bahar ve yaz. Talep kaynaklı gaz için konuşuyorum. Hı hı. Talep kaynaklı bir artış, en azından talep kaynaklının altını çiziyorum, olmayacak diye tahmin ediyorum. Bir de tabii çok ısınan ekonomiler, enflasyonlar, bunun sonucunda da başta Amerikan Merkez Bankası Fed olmak üzere parasal genişlemeden U dönüşü, 180 derecelik bir dönüşü hedefledi. Ve işte Fed daha önceki toplantısında 2022'de 4 ya da 5 faiz artışı yapacağını sinyalini verdi. Fakat uzmanlar, bankalar 7'ye yaklaşacağını söylüyorlar. 7 kere faiz artıracağını söylüyorlar. Ve Mart'ın işte son haftasında da Fed toplantısı var sanıyorum 25 Mart'ta. Orada da 50 bas puan bir faiz artışı gelirse, zaten Ukrayna krizi olmasaydı ben petrolde gevşeme bekliyordum. Ve diğer emtialarda, gazda da gevşeme bekliyordum. Ama yine de olumlu etkisi olur. Fiyatları bir miktar aşağıya çeker diye tahmin ediyorum.
Yani siz 120 doları görecek petrol fiyatı diyenlere karşı bir miktar FED toplantısı sonrası aşağı doğru hareket olur diyorsunuz.
Evet, şimdi 100 doların üstü aslında petrolde 100-110 dolarlar petrolün kendisine bir tehdittir. Yani sürdürülebilir seviye değildir. Niçin tehdittir? Petrol 100 dolar ve üzerine çıktığında zaten ikamelerine karşı rekabetçiliğini kaybediyor. Özellikle petrol %61-62'si ulaştırma sektöründe kullanılıyor petrolün. Elektrikli araçların pazara penetrasyonu girişinin artmasıyla birlikte çok uzun soluklu, belki sonsuza kadar olacak şekilde talebi düşecek. En azından şehirlerde, büyük şehirlerde, Avrupa gibi kıtaların büyük şehirlerinde artık elektrikli araçlar daha fazla yaygınlaşınca petrole olan talep düşecek. Tabii böyle olunca nükleerden üretilen elektrik de ya da yenilenebilirden üretilen elektrik de petrolün bir nevi ikamesi olacak. Çünkü elektrikli araçların bir başka güzel tarafı da var. Bu Avrupa Birliği'nde direktif olarak da şu anda çalışılıyor. Elektrik iletim sisteminin deposu şeklinde kullanmak. Yani mesela siz elektrikli aracınız var. Sabah evinizden çıktınız, iş yerinize geldiniz. Şarja bağladınız. İçindeki yazılım elektrik fiyatlarını sürekli online gerçek zamanlı olarak izliyor. Fiyatlar artmaya başladığında bataryanızdaki elektrikten sisteme elektrik veriyor. fiyatlar ucuzladığında da şarja dönüyor. Zaten gece vakti elektrikler çok ucuz. Gece siz arabanızı şarj etmiş durumdasınız. Böylece sistem dengesinde bu şekilde sağlamaya hedefleyen düşünce tarzları, direktifler yapılıyor. Bunun milyonlarca araçta düşünün, her nokta birer elektrik depolama noktası, elektrikli araç. Ve sistem bu şekilde bölgesel olarak yerinden dengesini sağlama hedefleniyor. Buradan tekrar petrole döneceğim. Eğer petrol 100 doların üzeri, 110, 120 devam ederse bu tür projeler feasible oluyor. Ve bu tür projeler feasible olmasıyla şehirlerde elektrikli araçların payı %40'lara, %50'lere belki daha fazlayı bulduğunda zaten petrolü o zaman ulaştırmada çok da fazla kullanılmayacak demektir. Bunun ötesinde mesela denizlerde bunkering, yani yakıt olarak kullanılmasında da zaten İskandinav bölgesinde başladı. Amerikan kıyılarında var. Şimdi Akdeniz'e de geliyor. Fuel oil'in, özellikle kükürtü yüksek fuel oil'in kullanılması yasaklanıyor. O da doğal gaza geçiyor. Bu da tabii petrolü olan talebi de düşürüyor. Onun için son cümle, petrol fiyatları 120 doları vursa da kalıcı olmaz. Ancak böyle çok Avrupa'yı sarsacak büyük çapta bir savaş olmaz ise.
Peki petrol ve gazda biz gelin Türkiye'ye bakalım. Biz gazın büyük bölümünü Rusya'dan ithal ediyoruz değil mi?
Doğru. Geçen sene %44'tü sanıyorum 2021 yılında.
Petrol ne kadar Rusya'dan?
Petrol de 2021'de galiba %21.2 civarında Rusya'dan petrol ithal ediyoruz. İlk sırada Irak var, ikinci sırada Rusya var. İşte bunun yaklaşık 3.3 milyon tonu ham petrol, motorun var, deniz yakıtı var ve diğerleri var. Yani ikinci sırada Rusya.
Irak birinci sırada çünkü çıkarma maliyeti çok düşük, daha avantajlı galiba, öyle değil mi?
Tabii yani zaten Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol taşınıyor. Bir de Kürtler Kuzey Irak'ta kendi petrolünü satıyor günde 600 bin varil. Yumurtalığa gelince bizim rafineriye de boru hattı var zaten, Kırıkkale rafinerisine. Oradan yukarı basılıyor ham petrol. Diğer rafinerilerde de işlenebiliyor. Ama tabii daha özel şirketler, yani Tüpraş'ın dışındaki şirketler de ürün ithal edebiliyor. Onları da üst üste koyduğumuzda Rusya'nın payı %22'lere yaklaştı. Peki. Hatta sanıyorum 2019'da %23 falandı diye hatırlıyorum.
Peki ama bu arada elektrikle ilgili Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamaları var. Elektrikte KDV %18'den 8'e düştü. Bugün kabine sonrası yapılan açıklamada kullanım kotası 210 kW'dan 240'a çıkarıldı. Enflasyonda yaz aylarında kontrole almış olacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne diyorsunuz bu alınan karara?
Şimdi KDV'den başlayalım. Ben epey bir süredir, hatta Aralık ayında da bir yazı yazmıştım bir enerji gündemi internet sitesinde. Kademeli KDV'ye geçelim demiştim. Düşük kademede işte %1, sonra %8, sonra %18 ve sonra da %20 ya da 23. Bunu niye söylemiştim? Düşük kademede KDV'nin düşmesiyle onu yüksek kademede, yani yüksek tüketenlerde KDV yükseltelim. KDV toplamada devlet açısından bir fark olmasın. Öte yandan da üretimde bir KDV birikmesi olmasın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinlemedim. Ama sadece konutlara satışta, yani nihai tüketimde KDV indirimi yapıldıysa baş tarafta, yani üretim kısmında bir KDV yükü oluşacak. Çünkü üretici %18'de bunu satacak. Ama downstream'de, yani aşağı tarafta daha düşük bir KDV. Bir de üretim sistemine KDV yükü gelebilecek. Ama dediğim gibi tam dinlemedim Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını.
Detayı, ne demek istediğinizi anlıyorum. Meskenler için, sanayi için, yani üretim aşamasında ticarethaneler için tüketim farklı. Bu kilowatt saat ayarlaması meskenler için, ama elektrikteki KDV indirimi %18'den 8'e iniyor ise üretim aşamasıyla ilgili duruma dikkat çekiyorsunuz siz. Öyle değil
evet,
mi?
Evet, yani eğer üretimde de %8'e düştüyse tamam, yük olmaz. Ama üretimde %18, nihayet tüketicide %8 ise arada %10'luk bir fark üreticilere, elektrik üretim tesislerine bir mahsup edemeyecekleri KDV birikmesine neden olacak. KDV yükü oluşacak. Bunu söylemek istedim.
Evet, bu önemli bir detay. Biz de buna dikkat çekelim, ama dönelim ana konumuza. Konumuz...
Şimdi bir konu daha. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kademeyi 240'a çıkarması da aslında makul. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Şu anda serbest tüketici limiti, EPDK'nın belirlediği serbest tüketici limiti yıllık 1100 kilowatt saat. 1100 kilowatt saati 365'e böldüğünüzde zaten 3 kilowatt saat gibi bir rakam çıkıyor ki neredeyse 240 kilowatt saat ayda elektrik tüketen herkes serbest tüketici. Yani herkes istediği tedarikçiden elektriğini alabilir, daha ucuz alabilir. Ama ne yazık ki ucuza satma imkanı yok. İşte problem burada. Şimdi kamuoyunda bir beklenti oluşturuldu. İşte özellikle dağıtım şirketlerine bir yükleme yapıldı. Bu da yanlış bilgiden kaynaklanıyor. Elektrikte EUH 32 kuruştan dağıtım şirketlerine satıyor. Dağıtım şirketleri fahiş kar ediyor diye. Halbuki EUH'ın zaten pazar payı %20. Ve EUH'ın 32 kuruşa sattığı, sübvanse edilmiş fiyatta sattığı elektrik hem kayıp kaçak, dağıtım bölgelerindeki kayıp kaçakta, hem de aydınlatmada kullanılan elektrik için. Onu eğer yüksek satarsa, normal değerinden satarsa, bu sefer de dağıtım tarifesi yükselecek. Yine tüketiciye yansıyacak. Şu anda eğer şeylere de, ticarethanelere de bir indirim açıkladıysa Sayın Cumhurbaşkanı, tabii bunu sağlayacak, nereden sağlanacak bilmiyorum. Şu anda piyasa takas fiyatı zaten 1524 ve Mart ayında 1748-1750 lira olması bekleniyor. Yani ürettiğiniz malın, elektriğin değeri 1750, yani 1.75 iken siz bunu 0.79'a sattığınızda birisi zarar edecek. Bu zararı kim karşılayacak? Sorun burada.
Yani tarımsal sulamada ve meskende elektriğin KDV'si %8'e düştüğü için sizin biraz önce yaptığınız değerlendirme gerçekten çok kritik ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en çok konuşacağı konu oluyor. Öyle değil mi?
Evet. Ama herhalde altını da doldurulmuştur bürokratlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar detaya gireceğini pek sanmıyorum. Onun alt ufak yazılı yerlerinde KDV'nin nereden, hangi noktadan indirildiği de yazılıdır diye tahmin ediyorum, ama ezbere konuşuyorum. Şu anda dinlemedim.
Şimdi ben de tabii bunun detaylarını ben de bilmiyorum yayında olduğum için, ama meskenler ve tarımsal sulamada yapılan bu indirim üretimi kapsamadığı takdirde başka bir açmazda kara delikler sürekli açılıyor hazinede. Buradan mı karşılanacak? Bu işin içinden de çıkamayız. Öyle değil mi?
Şimdi eğer üretim tarafında %18 ise KDV, zaten üreticiler, özellikle gaz santralleri, ithal kömür santralleri sıkıntıdaydı. Onları biraz rahatlatmak için 2018'den beri ve kapsamı genişletilecek şekilde kapasite bedelleri ödenmeye başlandı. O kapasite bedelleri en azından bu üretim tesislerinin CAPEX dediğimiz yatırım maliyetlerinin bir kısmını karşılama amacıydı. Şimdi eğer onlar ürettikleri elektriğin KDV'si %18 ise, zaten bir de %10'luk bir orada bir mahsuplaşılamayan bir durum olacak. Dediğim gibi o bir yük ama bir dinleyelim, bir öğrenelim. Belki daha sonra bunu daha detaylı şey yapabiliriz.
Bu konu kritik bir konu. Tarımsal evet. sulama ve meskenler için KDV inmiş durumda. Hem doğalgazdan hem de kömürden üretim yapan, elektrik üreten işletmeler. Onlar zaten siz de söylediniz sübvanse ediliyordu 2018'den bu yana. Kritik ayrıca tartışılması gereken bir konu. Burada oraya virgül koyalım. Başka bir zamanı alalım ama biz sıkıntı yaşar mıyız doğalgazda ve petrolde?
Şimdi doğalgazda ben hiçbir sıkıntı öngörmüyorum. Türkiye özelinde de görmüyorum. Orta Avrupa ve Almanya özelinde de görmüyorum. Eğer ödemelerde bir gaz ödemelerinde sıkıntı olmaz ise. Şu anda bugün baktım mesela Türkiye üzerinden Türk Akım 2 üzerinden Avrupa'ya 45 milyon metreküp gaz gidiyor. 40 ila 45 milyon metreküp gaz her gün Türk üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Yine Yamal Europe projesinden gaz akışı sürüyor. Kuzey Akım 1 projesinden gaz akışı sürüyor. Bunun ötesinde Ukrayna üzerinden de bir miktar gaz taşınıyor. Halen miktarı azalmış olmasına rağmen taşınıyor. O gaz akışı da sürüyor. Şimdi Türkiye'nin maalesef iletim sistemi gereği Rus gazını ikame etme imkanı yok. Yani o kadar gazı bir yerden bulmuş olsa bile diyelim İran'da var, farazi konuşuyorum, Azerbaycan'da var ya da LNG bulmuş olsa bile Türkiye'nin tüketim profilinden dolayı o gazı ikame etme şansı yok. Niye yok? Özellikle Türk Akım'ın girdiği Trakya bölgesinde yoğunlaşmıştır Türkiye'nin doğal gaz ve enerji tüketimi. İkinci olarak da Samsun'dan giren Mavi Akım'la Rus gazı sistemi besler. Yani Mavi Akım'dan kesilirse ya da Türk Akım'ından bir gaz kesintisi olursa dediğim gibi imkanı yok. Ama zaten kesileceğini de düşünmüyorum. Aynı şekilde Almanya'nın ve Orta Avrupa'nın da işte Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan'ın da gazlarının kesilmeyeceğini düşünüyorum. Zaten dün bu SWIFT ilgili yaptırımlarda da gaz ve petrol enerji ile ilgili hususlar bu kapsamın dışında bırakıldı. Yine iki Rus bankasına bir SWIFT yasağı engeli getirildi, yaptırımı getirildi. Ama üçüncüsüne getirilmedi. Mesela Gazprom Bank'a getirilmedi. Bunu getirenler de, bu kararı alanlar da gazın Avrupa içinde, Türkiye içinde enerjinin önemli olduğunun farkındalar. Ayrıca mesela petrol için de şunu söyleyebilirim. Şimdi Rus petrolü bir aksamayla karşılaşsa zaten petrol fiyatlarında günlük petrol arz talep dengesinde bir dengesizlik olacağı için petrol fiyatları arz talep dengesizliğinden dolayı zaten çok ciddi artışla karşı karşıya kalır. Ben yani bu çatışmada, bu yaşananlarda enerjide bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Gaz
Peki,
ve petrol.
OPEC toplantısı var değil mi önümüzdeki günlerde?
Evet.
OPEC artıda nasıl bir durum ortaya çıkar?
Şimdi OPEC'in zaten gücü eski gücünde değil. Rusya'da zaten orada artıda olan, artı diye şey yapılan bir ülke. Ben OPEC'in şey olarak artış kararı, üretimi artırma kararını biraz da baskıyla alacağını tahmin ediyorum. Ama nereye kadar artırırlar o ayrı bir konu. Ama 1,5 milyon varil bir artış kararı gelebilir diye düşünüyorum.
Peki bu SWIFT'e odaklanırsak Yani konumuz çok fazla değil. Enerjide bir problem yok ama diyelim ki Türkiye ve Rusya gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi. Her iki ülkede komşumuz ve ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz diyor. Biz bu tabloya baktığımızda Rusya ile olan ticaretimizde herhangi bir aksama olur mu? Bizi etkiler mi?
Şimdi Swift'i önce şöyle değerlendirelim. Aslında Swift yaptırımı bugün ya da dün olmuş bir olay değil. İlk kez 2014'te o zamanki İngiliz Başbakanı David Cameron bu Minsk toplantıları öncesindeki Ukrayna'da yaşananlardan sonra gündeme getirmişti. Ama ondan sonra pek kullanılmamıştı. Şimdi Rusya'nın ihracatına baktığımızda 490 milyar dolara yakın bir ihracatı var. Bunun yarısı zaten ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve LNG. Zaten bunlar Swift yaptırımının dışında, yani ihracatının yarısı dışında. Diğer yarısı içinde Rusya zaten David Cameron'ın açıklamalarından sonra SPFS diye Swift benzeri kendi içinde bir sistem kurmuştu. Yine benim takip edebildiğim kadarıyla özellikle CIS ülkelerinde ve Rusya'nın dış ticaretinde %20'ye ulaşmış payı. Eğer bu Swift'te yaptırımlar daha sıkılaştırılırsa zaten Rusya'da bir takım çözümleri düşünmüştür. Yani kripto paralarla, blockchain'lerle ya da Çin üzerinden. Burada Çin önemli bir nokta. Çin'le Rusya'nın ticaret hacmi çok yüksek. Eğer Çin bu Swift yaptırımına itibar etmez ise zaten hiçbir işe yaramaz. Çin üzerinden başka üçüncü bir muhabir ülke üzerinden yine ben ticaretin sürdürülebileceğini düşünüyorum. Hatta o muhabir ülke belki Türkiye'de olabilir. Türkiye çünkü iki tarafa da eşit, aynı zamanda NATO ülkesi. Ama burada tabii Türkiye'nin biraz İran yaptırımlarında altınla ilgili ağzı yandı biraz. Halkbank davası Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Onun için daha böyle legal altyapısı güçlü bir yapı tesis edilirse, en azından mesela Türk halkı şeyi çok sevdi, bu kripto paraları çok sevdi. Hatta dünyada sanıyorum ikinci ya da üçüncü sırada kripto para işinde. Kripto para üzerinden de ticarete devam edilebilir. Ama Türkiye bir de buğday ithal ediyor. Turizm de para transferi söz konusu. Bu bizi de doğrudan ilgilendiren önemli bir husus.
Peki. Biz bu arada hemen duralım. Niye duralım? Günün yazısına bakalım, sonra vedalaşırız. Sizi de biraz bekleteceğiz. Günün yazısına bakalım mı?
Tabii ki.
Günün yazısı. Rusya'ya Swift bumerangı. Uğur Gürses, T24. Burada küçük bir hatırlatma. Rusya'ya dönük olarak önüne ardına bakmadan Swift yasağı peşinde koşan ülkelerin 40 defa düşünmesinde yarar var. Zira sonuçlarının bumerang gibi geri dönen potansiyel etkileri olacaktır. Çünkü Rusya sistem üzerinden ödeme yapamazsa borçlarını da ödeyemez. Ticarette ve finansmanda zincirleme borç ödeme sorunları gelişmiş ülke banka ve şirketlerini de üzecektir. Bu durumda kimler alacaklıydı Rusya'dan sorusu akla gelmeli. Bu da çoğu gelişmiş ülkenin Rusya'dan 118 milyar dolar alacaklı olduğunu söylüyor. Bu alacaklarda Swift yasağını destekliyoruz açıklamasını yapan İtalya başta geliyor. Swift bir ödeme sistemi. Yerine başka bir ödeme sistemi koymak mümkün olabilir. Geçmişte şifreli telekslerle yapılan ödemelere yeniden dönmek mümkün. Ama bir şartla. Bunu yapacak, kabul edecek muhabirler olması gerekiyor. İşte bu yüzden Rusya karşısında duran ülkeler, belli rezerv paralar cinsinden ödeme yasağı getirirlerse bizatihi muhabirlerin hesap işletimini durduracağından, Swift'in yasaklanmasından çok daha etkili olur. Yaptırımların son haline göre, işlem tipine göre biraz da enerji tedarik bağımlılığı sebebiyle istisnai olarak Rusya'ya açık kapılar bırakılmış görünüyor. İngiliz tarihçi yazar Adam Tooze, Amerika'nın açıkladığı Rusya yaptırım kararlarının enerji alımlarında ödemelere izin veren bir tasarımda olduğunu, dolar ödemesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılamayacağını ama Amerika dışında dolar ödemesinin mümkün bir kaçış kapısının bırakıldığına işaret ediyor. Almanların olası bir kısıtlamada istisna talep ettiklerini de not düşüyor. Bu tabloda Rusların kısıtlı da olsa enerji hasılatını sınırlı da olsa toplamaya devam edecekleri, Swift yasağı gelse bile açık kapının olacağı anlaşılıyor. Günün yazısı.
Arif Bey, konuştuğumuz konu değil mi?
Konuştuğumuz Umur Bey'le de ben sık sık yazışıyorum, görüşüyorum. Burada ben bir de şeyi vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz petrol başta olmak üzere enerjide, ticarette kullanılan para Amerikan doları, bir rezerv para olarak. Şimdi Swift yasa ya da Swift yaptırıma geldiğinde belki Ruslar rezerv para yani Amerikan doları yerine Euro, zaten yıllardır şey de tartışılıyor, yerel paralarla işte Yuan, Ruble ya da TL, Ruble ticareti. Avrupa ile de Euro ticaretine geçilirse Euro üzerinden, tabii bu rezerv para olan doların da gücünü zayıflatabilir. Onun için yani Swift para, Swift yasağını getirirken çok düşünerek getiriyor karar vericiler. Herhalde bunların da farkındadırlar.
Önemli konu. Biz size teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında yine birlikte oluruz. Lütfen sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bizden bugünlük bu kadar. Bilgi çok değerli. Bilgi odaklı yayıncılık yapacağız. Öyle fazla heyecana kapılmayacağız. Çünkü akıl selim her zaman iyi gelir, galip gelir. Görüşmek üzere.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.